Ayrım 13. Milli İrade, Mustafa Yiğit. Sayfa 150. 4.4.2. Ziya Gökalp'in Güzideleri, Cumhuriyet'in Seçkinleri. Cumhuriyet düşüncesinin siyasal, dinsel, idari ve etik tezahürleri de kendi öncülleriyle birlikte değerlendirilmeden anlaşılamayacağı muhakkaktır. Gökalp, İttihat ve Terakki'de etkili olduğu gibi yeni kurulan Halk Fırkası'nın programında da etkili olmuştur. Gökalp, Halk Fırkası için 9 Umde adıyla bilinen seçim beyannamesini hazırlamış, bu beyanname Mustafa Kemal tarafından da 8 Nisan 1923'te yayınlanmıştır. Gökalp daha sonra Doğru Yol adlı makalesinde bu programı daha geniş bir şekilde ele almıştır. Siyasi Umdeler ara başlığı ile tasnif ettiği bölümde ilk olarak fırkanın dahili siyaset bakımından hakimiyet bila kaydü şart milletindir düsturunu Türkiye dayalı bir devlet kurulmuş olması noktasından değerlendirmektedir. Milli hakimiyetin hem saltanat hem de harici kuvvetler tarafından tehdit olunmamasını çok önemli bulmaktadır. Harici kuvvetleri, kapitülasyonlar vasıtasıyla imtiyazları bulunan ecnebiler, bir takım imtiyazlara sahip olan gayrimüslim cemaatler, dini siyasete alet etmek isteyen mürteciler şeklinde tasnif ediyor ve saltanatla birlikte bu üç mihrakın da milletin istediği gibi kanunlar yapılmasına mani olduklarını söylemektedir. Ona göre saltanat rejimiyle birlikte söz konusu kesimler geçmişte kalmıştır ve kanunlarımızı milletimizin akıl ve iradesinden başka hiçbir kuvvet tahdit ve taykit edemeyecektir. Gökalp, Halk Fırkası için hazırladığı umdenin ikinci kısmında tevhid-i kuvva prensibi üzerinde durarak kuvvetler ayrımı ile mukayeseler yapmakta ve kanuni esası ile Halk Fırkası'nın benimsediği tevhid-i kuvvayı uygun bulmaktadır. Tevzin-i kuvva, kuvvetlerin denkleşmesi üzerinde de duran Gökalp'te, zahirde memleketi idare edenler, siyasi müesseseler olduğu halde, hakikatte ve fiilen idare eyleyen siyasi kuvvetler, yani fırkalardır, hükmü dikkat çekmektedir. Gökalp, Halk Fırkası'nın saflarında yer almakta, İttihat ve Terakki'de oynadığı rolü orada da oynamaktadır. Bu dönemde Gökalp'in Halk Fırkası'nı destekler nitelikte yazılar yazdığını görmekteyiz. Fırkalar İçtimaiyatı 183, Gökalp Ziya Makaleler 4, sayfa 8-23. Genel başlığı ile Hakimiyet-i Milliye'de kaleme aldığı yazılarda Halk Fırkası'nın meşruiyeti üzerine görüşler serdetmektedir. Rey kimlere verilmelidir? Rey, kefili fertler, yani müteselsil, zincirleme, kefaletle birbirine bağlanan fertlerden müteşekkil fırka namzetlerine verilmelidir. Fırka birden çok olursa da muktedası, lideri ve ikinci derecede liderleri de büyük işler başarmış, itimada şayan zatların partisine verilmelidir. Fırka, vazı, anlaşılır bir programa, sarih, açık umdelere malik olmalı. Bunları ilan etmeyen fırkalara yüz vermemeli. Terakki ve teceddüt taraftarı olmayan bir fırka mızırdır. Bütün bu şartları haiz olan Halk Fırkasıdır. Çünkü Şanlı Gazi Halk Fırkasının reisidir. Onun siyasi ve harsi bir dehaya malik olduğu bütün cihan tarafından tahakkuk etmiştir. Tali reisler de maruf ve mücerrep denenmiş şahsiyetlerdir. Fırkanın programı Misak-ı Milli Teşkilat-ı Esasi ile temellendirilmiştir. Gazi Paşa Hazretlerinin ilan buyurdukları umdeler, 9 umdede, yeni esasları ortaya koymaktadır. Bu program yalnız memleketimizde değil, dünyada vücuda getirilmiş programların en iyisidir. O halde reylerinizi tereddütsüzce ve şüphesiz olarak Halk Fırkası'nın namzetlerine verebilirsiniz. Yine Halk Fırkası ile ilgili olarak fırkanın programı siyasi taahhütleri ihtiva eden bir senettir. Buna samimi bir imanla bağlı olanlar hiçbir zaman fırkayı terk etmezler. Fırkalar ikiye ayrılırlar. Her ikisinin de mutedil ve müfrit kısımları vardır. İnkılap fırkasının mutedillerine liberal, müfritlerine radikal, Ananecilerin de mutedillerine muhafazakar, müfritlerine mürteci denir. Meşrutiyetimizin başlangıcından beri memleketimizdeki liberaller ile muhafazakarlar daima koalisyon tarikiyle birleşerek müttehid bir fırka halinde yaşamaya mecbur oldular. Eski İttihat ve Terakki gibi dünkü Müdafaa-i Hukuk fırkası da bu iki normal zümreyi toplamak zorunda kaldı. Radikallerle mürteciler de daima koalisyon halinde olarak beraber hareket ettiler. Bunlar gayrimilli, lavatani, haindirler ve normal fırka mücadelelerinin başlayabilmesi için bu kozmopolitlerin meydandan çekilmeleri lazımdır. 184 Gökalp Ziya Makaleler 9 Yeni Gün, Yeni Türkiye ve Cumhuriyet'teki Yazıları. Hazırlayan Şevket Bayasanlıoğlu, Türk Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1980, sayfa 39. Gökalp, günümüzde de var olan bir siyasal refleksi burada da sürdürür. Ülkenin bütünlüğü için gerek radikaller, gerekse mürteciler siyasetten uzak tutulmalıdır. Siyasal iktidara gelmelerine bir şekilde engel olunmalıdır. Gökalp burada İtilaf ve Hürriyet Partisi'ne yönelik düşüncelerini Halk Partisi'ne muhalif olan gruplar içinde icra etmektedir. Halk Fırkası, mürteci ve radikal kuvvetlerin vatan muzır olan mevcudiyetlerine nihayet vermek için daha bir müddet liberallerle muhafazakarları kendi içinde koalisyon halinde bulundurmaya mecburdur. Şimdiye kadar tefrika çıkarmaktan başka hiçbir neticesi olmayan fırkacılık yerine bütün milleti içine alıp kaynaştıracak şümüllü bir fırka gereklidir. Siyaset ameli adamların işidir. İlim ise nazari adamların yapabileceği bir vazifedir. Bazen bir ilim ve hars adamı siyasi hasafete, rey sağlamlığı de malik olabilir. Goethe, Ali Şir Nevai gibi. Bazen de bir siyaset adamı büyük bir kumandan ve diplomat olduğu gibi ilim ve felsefede de yüce bir mertebeye yükselmiş olabilir. İskender, Fatih gibi. Bu zafer ve zeka şahikalarından vücuda gelen silsilenin en yüce ve en zor zirvesi Gazi Mustafa Kemal Paşa olduğunu en hain düşmanlarımız bile inkar edemez. Halk fırkasına müzahir, yardımcı olmak iki cihetle ahlaki bir vazifedir. Vatanımızın tamamiyeti, milletimizin istiklalini kurtarmaya çalıştığı için vatani ahlak bakımından, milli hars ve müsbet ilimin istiklal ve hürriyetini mümkün hale getirdiği için mesleki ahlak bakımından. İlim ve hars adamları bil fiil siyasete karışmamakla beraber ilmi sistem ve mefkureleri müşterek olan siyasi sisteme kalem, kalp ve lisanlarıyla müzahir olmaya çalışmalıdırlar. Yalnız objektif usule istinat eden içtimaiyat ilmi de tabidir ki bundan sonraki siyasi mücadelelerin meşalecisi olacaktır. Biz Osmanlı medeniyeti sahasında inkılapçıyız. Türk harsı sahasında muhafazakarız. Osmanlı devrinde Türkiye'de saklı bir cihan vardı. Lisanıyla, edebiyatıyla, ahlakıyla, felsefesiyle, hülasa milli harsıyla beraber Ergenekon hayatı yaşayan bir Türk halkı vardı. Osmanlı medeniyeti bunun üzerine çökmüş, şimdiye kadar görülmesine mani olmuştu. Şimdi o yeni bir Bozkurt'un rehberliği ile bu Ergenekon'dan sağlam, dahi bir millet olarak meydana çıkıyor. 185 Gökalp Ziya Makaleler 9 sayfa 53-83. Bu yazılar, Cumhuriyet Türkiye'sinin temeline harç koyan Ziya Gökalp'in düşüncelerinin aslında İttihat ve Terakki döneminden farklı bir seyir izlemediğinin de göstergesidir. Bunun başlıca sebebi, Osmanlı Türkiye'sinde olduğu gibi yeni kurulan Cumhuriyet Türkiye'sinde de hürriyet ve özerkliklerin hala tam olarak siyasi gücün sultasından kurtulma anlamı kazanmayışı, diğer bir deyişle demokratik yapının toplum katlarının ve devlet kurumları dışında kendi kendilerini yönlendirme geleneğinin kök salması için elverişli olmayışıdır. Bu duruma temelde önceki siyasi sistemden tevarüz edilen patrimonyal yapının yani itici gücün devletin elinde olmaya devam etmesinin bir sonucudur denilebilir. 186. Baydur Mithat adı geçen eser sayfa 68. Patrimonyal yönetimlerde uyrukluklar vardır. Bir halkın varlığından söz etmekse zordur. Halk sözcüğü ve anlayışı, meşruiyetin kaynağını kolektif bir unsurdan aldığını varsayan teorilerde kullanılmaya başlanır. Halkın Osmanlı sisteminde bugünkü anlamından ayrı bir anlamda kullanılmış olması doğaldır. Osmanlı İmparatorluğu avam, havas ayrımı üzerine kurulmuştur. Seçkinler devleti yönetirler, yapılması gerekenleri saptar ve bunları uyruklara yansıtırlar. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde de bunun mirasını görebiliriz. Her ne kadar ulus egemenliği söz konusu edilse de Kemalist ideolojide devletçi seçkinci bir yan her zaman ağır basmıştır. 4-4-3 Gökalp'te devletçilik anlayışı. Ziya Gökalp'in devletçilik anlayışı klasik devletçilik anlayışının dışında bir görüntü vermektedir. Onun devletçilik anlayışını sosyalist ve liberal devlet anlayışlarının dışında bir üçüncü yol olarak değerlendirebiliriz. Bu bağlamda da ekonomi hayatında lonca sistemini öne çıkarmaktadır. Gökalp'in görüşlerinin temel ilkelerini belirlerken devlet sektörüne hayati önem verdiğini görmekteyiz. Ancak bu durum ne sosyalistlik açıdan düşünülmüş bir devlet kapitalizmi ve ne de ferde karşı devleti güçlü kılan bir ekonomik etatizm olarak karşımıza çıkmamaktadır. 187. Türk Doğan Orhan Ziya Gökalp Sosyolojisinde Bazı Kavramların Değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi Yayınları Ankara 1973 sayfa 46. Gökalp'in devletçiliği Türk toplumunun öznel şartlarından doğmaktadır. Yani sosyal psikoloji terimiyle ifade etmek gerekirse onun devletçiliği Türk insanının kendine özgü zihniyetiyle ilgili bir devletçiliktir. Ona göre Türkler özgürlük ve bağımsızlıklarını sevdikleri için iştirakçı, sosyalist olamazlar. Fakat eşitlik taraftarı, müsavatperver olduklarından dolayı fertçi, liberal kalamazlar. Türk kültürüne en uygun olan sistem tesanütçülük, solidarizm, dayanışmacılıktır. Ferdi mülkiyet toplumsal dayanışmaya hizmette bulunmak şartıyla meşrudur. Sosyalistlerin ve komünistlerin ferdi mülkiyeti kaldırmaya teşebbüs etmeleri doğru değildir. 188. Gökalp Ziya, Türkçülüğün Esasları, sayfa 180. Gökalp burada Türk toplumuna özgü bir çift kavram ileri sürmektedir. 1. Özgürlük bağımsızlık, 2. Eşitlik. Bunlardan ilki sosyalizme, ikincisi de kapitalizme engel olan tarihsel ve milli bilince dayanan kavramlardır. Gökalp'e göre ekonomik sistemin temeli solidarizm yani dayanışmacılıktır. Yalnız bu solidarist ekonomik sistemin de tarihsel ve kültürel şartlarımız içinde doğru bir şekilde belirtilmesi ve değerlendirilmesi gerekmekte. Bunun için yalnız toplumsal dayanışmaya hizmeti olmayan mülkiyetler varsa bunlar meşru sayılamazlar. Çünkü ferdi mülkiyet gibi toplumsal mülkiyet de olmalıdır. 189. Gökalp Ziya, Türkçülüğün Esasları, sayfa 180-181. Ancak Gökalp'in solidarizmin çerçevesinin dışına çıktığını da görürüz. Fertlerin bu kazançları kendilerine hasretmesi meşru değildir. Fazla kazançların toplum namına birikmesiyle ortaya çıkacak büyük meblağlar, toplum hesabına açılacak fabrikaların, kurulacak büyük çiftliklerin sermayesi olur. Bu umumi teşebbüslerden ortaya çıkacak kazançlara fakirler, öksüzler, dullar, hastalar, kötürümler, körler ve sağırlar için özel bakım evleri ve okullar açılır. Umumi bahçeler, müzeler, tiyatrolar, kütüphaneler kurulur, işçiler ve köylüler için sağlık evleri inşa edilir. 190. Gökalp Ziya, Türkçülüğün Esasları, sayfa 180-181. Gökalp'in solidarizmi bir anlamda sosyal demokrasiye benzerlik göstermektedir. Devletin amacı ne ferdin çıkarları için büyük sermaye sınıflarını korumak ne de hayali sınıfsız bir toplum için devleti zenginleştirmektir. Devletin amacı, milli açıdan toplumun bütün katmanlarını bir sosyal refah düzeyine getirmektir. Hatta Gökalp bu görüşlerini açıklarken önemli bir deyim de kullanmaktadır. Sanayisi büyük olmayan milletler. 191. Gökalp Ziya, Türkçülüğün Esasları, sayfa 183. Uriel Haight ise sosyal demokrasinin karşılığı olarak Gökalp'in içtimai halkçılığı kullandığını söyler. Haight Uriel, Türk Ulusçuluğunun, sayfa 142. Bugünkü anlayışımıza göre bu ifadeyi az gelişmiş ülkeler olarak değerlendirebiliriz. 192. Türk Doğan Orhan, adı geçen eser, sayfa 47. Gökalp'e göre batılılaşma, milli ve bağımsız bir toplumun kendi ekonomik şartlarına yönelerek kalkınmasıyla mümkündür. Kendi dinamiklerini işletemeyen toplumlar az gelişmiş olmaya mahkumdur. Gökalp'in seçkinlerin halka giderek halklaşması, halkın da seçkinler yoluyla bilinçlenmesi, ferdi mülkiyet yanında toplumsal mülkiyetin geliştirilmesi ve bunun içinde devletin yapıcılık gücünü ortaya koymasına dair görüşleri bugün bile tartışılan konuların en başında gelmektedir. 193. Türk Doğan Orhan, adı geçen eser, sayfa 48. 13. ayrımın sonu, sayfa 157.